Metin Çorabatır, bizimle konuştuğunuz için teşekkür ederiz. Size Dünya Mülteciler Günü'nde mültecilerin durumuyla ilgili birkaç sorum olacak. Dünyada bugün 45,2 milyon kişinin mülteci konumunda olduğu söyleniyor. Bu tarihsel olarak yüksek bir rakam mıdır? UNHCR'ın çalışmalarında karşılaştığı zorluklar nelerdir? Bize biraz bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dün bir rapor hazırladı. Dünya Global Trendler adı altında. Bu raporda bu verdiğiniz rakam, yani 45.2 milyon ülkesinde veya yerinden edilmiş veyahut da mülteci durumda, yani zorunlu göçe tabi tutulmuş insan olduğu söyleniyor ve bu rakamın son 18 yılın en yüksek rakamı olduğu söyleniyor. Özellikle savaşların devam ettiği 4 ülke, Afganistan, Irak, Somali ve Suriye'nin bu son yıllarda böyle bir tırmanışa, sayılardaki tırmanışa yol açtığını belirtiyor. Dolayısıyla yüksek bir noktadayız.
Anlıyorum. Suriyeli mülteciler, Suriye'deki 2 yıldır süren savaş, iç savaş mültecilerin de sayısını arttırdı. 1,6 milyon gibi bir rakam veriliyor. Bunların bir kısmı Türkiye'deki kamplarda yaşıyor. Bu konuda bize neler anlatabilirsiniz?
Evet, bu Suriye'deki kriz çok ciddi ve alarm zillerine çaldıran bir kriz. Sayılar artmaya devam ediyor. En kısa, yani bu 2013 yılının sonunda bu rakamların çok daha yüksek noktalara çekileceğinden korkuluyor. Ve de yine endişe verici bir şey daha var. Bunu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres Lübnan'da 2 gün önce bir basın toplantısı ve donör ülkelerle yaptığı toplantıda da dile getirdi. Artık uluslararası toplum çok ciddi bir şekilde bu konunun üstüne eğilmez ise, artık bu sadece Suriye krizi olmaktan çıkıp bölgesel Orta Doğu'ya yayılan bir noktaya gelecek. Onun için uluslararası toplumun da hem siyasi planda bir çözüm konusunda kendi arasındaki anlaşmazlıkları bir yana bırakıp ciddi bir şekilde bir çözüm bulması gerekiyor. Hem de bu mültecilere bugüne kadar kapılarını açık tutan ülkelerin kapılarını açık tutmaya devam etmeleri için ve mültecilerin desteklenmesi için ellerini biraz daha ceplerine atmaları, daha çok destek vermeleri gerektiğini vurguluyor. Yani çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Dünya kamuoyu ve uluslararası toplum ne kadar bunun farkında, o konuda da şüpheler var ortalıkta.
Anlıyorum. Suriyeli mülteciler ve devam eden iç savaşla ilgili farklı haberler çıkıyor. Bu Katar, Suudi Arabistan, Türkiye gibi ülkeler direnişleri destekliyor. Ürdün'de, Lübnan'da birçok mülteci var ama Türkiye bu açıdan belki daha ilginç bir ülke. Çünkü hem savaşta bir tarafı destekliyor, aynı zamanda mülteciler Türkiye'de kamplarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Peki bu direnişçilerle mültecilerin statüsü nasıl ayrılabiliyor? Eli silahlı insanların Hatay'da gezdiği gibi haberler geliyor medyada, medyaya yansıyor. Bu konuda nasıl bir çalışma var? Nasıl ayırt edilebiliyor iki taraf? İki rolü belki insanların o kamplardaki.
Tabii uluslararası mülteci hukuku açısından baktığımızda mülteciler tamamen sivil insanlar. Yani uluslararası mülteci hukuku sivillerin korunmasına yönelik bir hukuk. Dolayısıyla onun silahlı çatışmalardan uzak tutulması gerekir. Mesela Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin tüzüğüne baktığınızda en başta yapılan tanım, bu örgütün tamamen apolitik, siyaset dışı ve insani bir örgüt olması olduğu şeklindedir. Dolayısıyla bu tür durumlarda ilke olarak silahlı çatışan unsurlarla sivillerin, mültecilerin tamamen silahlı unsurlarla mültecilerin tamamen birbirinden ayrılması gerekir. Bu tür haberler var, ciddi bir şekilde var. Türkiye'nin uzun, çok uzun bir sınırı var tabii ki Suriye ile. Kampların denetiminde işte Türk emniyet güçleri, silahlı kuvvetleri rol oynuyor. Ama kamplarda eli silahlı insanların girdiğine dair çıkan bazı medya haberleri dışında Birleşmiş Milletler'in en azından herhangi bir işte kampların silahlandırıldığına dair, yani silahlı unsurların içeri rahatça girip tekrar çıkıp savaşıp geri döndüklerine dair herhangi bir bulgusu veyahut da dışa vurulmuş bir bulgusu yok. Ama dediğin gibi bu tür iddialar var. Bunun olmaması gerekiyor eğer var ise. Çünkü bu tür olaylar eğer var ise korunması gereken mültecilerin hayatlarını tehlikeye atabilir. Ve en büyük korku Reyhanlı saldırısından sonra çıkan haberlerde bazı saldırı planlarının kamplara yönelik olduğu, kamplardaki insanları hedef alacağı, böylece bir kaos yaratılacağı yönündeydi. Yani şu anda ben bir bulunduğum konum itibariyle bu iddiaların bu gerçekliği konusunda bir şey söyleyemem. Uluslararası toplumun örgütü olan UNHCR'ın bu konuda herhangi bir şeyi yok. Açıkladığı kamuoyuna bir endişesi yok. Ama ilki olarak bunun böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Eğer var ise de mülteci olayı tamamen sivil nitelikte. Sivillerin korunmasını öngören bir olay. Nitekim kadın ve çocuklar, yaşlılar bu Suriyelilerin nüfusunun, Suriyeli mülteci nüfusunun %60'ına yakın kısmını oluşturuyor. Onların arasına silahlı unsurların girmesi bu sivillerin hayatını tehlikeye sokar.
Anlıyorum. Ortalama mülteci yaşamının, ortalama bir mültecinin yaşamının 12 yılını mülteci kamplarında geçirdiği gibi bir rakama rastladım ben. Bu insanın yaşamında oldukça uzun bir süre. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bu kamplarda yaşamını ne şekilde düzenler? Ya da olabildiğince normal bir hayatı nasıl tesis etmeye çalışır? Bize biraz bahsedebilir misiniz?
Şimdi her şeyden önce kamp durumları ideal bir çözüm değil mülteci konumunda. Fakat böyle kitle halinde çok sayıda insanların ülkelerini terk edip kaçtığı durumlarda kamplar yine de sıkça başvurulan yöntemler oluyor. Türkiye'de bir geçici koruma kavramı altında Suriyelilere kamplarda barındırıyor. Şunu söyleyeyim, pratik açıdan baktığımızda Türkiye'deki kamplar şu anda 10 ilde 20 kadar kamp var. Ve 200 bin kişi Suriyeli bu kamplarda misafir ediliyor. Kamplarda hiç olmazsa barınma ihtiyaçları bedava karşılanıyor. 3 öğün günde yiyecek dağıtılıyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere olabildiğince sosyal bir takım hizmetleri, ihtiyaçları karşılanıyor. Fakat bunların dışında da, bu 200 bin dışında da bir 300 bin kadar, belki daha fazla Suriyeli'de, Türkiye'de şehirlerde yaşıyor. Onların bu hizmetlere erişimi, onların imkanları çok daha sınırlı. Bir kısmı belli kendi paralarıyla, hazır parayla geliyorlar. Fakat kriz sürdükçe bu durumları da, yani getirdikleri para da tükeniyor. Kiralarını ödeyemiyorlar. Daha zor duruma düşüyorlar. Sağlık hizmetlerinden, diğer hizmetlerden yararlanamıyorlar. Yani her ne kadar kamp ideal bir çözüm olmasa da bazı durumlarda daha iyi hizmetin sağlandığı, güvenliğin sağlandığı bir ortam yaratılıyor. İdeal olarak kamplar istenen bir durum olmuyor. Ayrıca tabii kampların uzun süreli olmaması lazım. Mültecilik tanımı itibariyle geçici bir durum olması bir anormalliği gösteriyor. Her ülkenin vatandaşlarını korumak, onların temel haklarını korumak sorumluluğu var. Mültecilik olayında Zaten devlet bu yükümlülüğü yerine getirmek istemedi veya getiremediği için mülteci durumu ortaya çıkıyor. Ve uluslararası toplumun da yardımıyla mülteciliğe yol açan koşulların bir an evvel sona erdirilip insanların evlerine dönmesi yani ideal durum. Ama pratiğe baktığınızda bırakın 10-12 yıl mesela Filistin mülteci kamplarına baktığımızda 2-3 jenerasyon Kenya'da keza benzer kamplarda çocukların yani kamplarda doğduğunu, kamplarda büyüdüğünü, evlendiklerini, kendi çocukları olduğunu, onların da kamplarda büyüdüğünü görüyoruz. Bu olmaması gereken bir şey ama maalesef bir realite var. Günümüz dünyasında yani Birleşmiş Milletler'in barış çabaları da yeterli olamıyor. Dediğim gibi çok uzun süreli bir artık şehirleşmiş bir kamp durumuyla karşılaşabiliyoruz. Bu ideal değil tabii ki.
Anlıyorum. Son olarak bir başka soru. Bugün medyaya şöyle bir haber yansıdı. Etiyopya'da IKEA Vakfı'yla beraber bir çalışması olmuş. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin daha iyi evler sağlanması için mültecilere. Bu projeden haberdar mısınız? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Türkiye'de özel sektörle çalışmaları oldu mu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin? Kurumun geleceği içinde buna yönelik bir çalışma var mı? Farklı özel sektörden ya da vakıflarla çalışmak gibi.
Etiyopya'da olsun, başka ülkelerde olsun Mülteciler Yüksek Komiserliği özel sektörden fonlar alıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sabit bir bütçesi yok. Bütçesi mülteci durumlarını ortaya çıktıkça uluslararası toplumdan yardım isteyerek oluşuyor. O krizlere cevap vermek için mesela bugün Suriye'de de 4-5 tane büyük yardım çağrısı yaptı. Ülkeler o çağrıya uyup ellerini cebine atıp para veriyorlar. Böyle bir bütçesi var. Bu operasyonlar için her sene benim mesela diyor Türkiye'deki operasyonlarımı yürütmek için şu kadar bin mülteciye yardım etmek için şu kadar paraya ihtiyacım var bir sonraki sene için. Ülkeler o paraları vaat edip bağışta bulunuyorlar. Böyle bir oynak ve sabit olmayan bir bütçesi var. En büyük katkıları normal olarak devletler yapıyor ama giderek artan sayıda özel sektöründe insani amaçla sosyal yardım çerçevesinde bu tür ya para olarak veyahut da belli projelere değişik şekillerde destek vererek katkıları oluyor. Özel sektörün bu tür katkıları UNHCR'ın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bütçesi içindeki payı artıyor. Bu konuda özel çalışmalar yapıyor Birleşmiş Milletler. Fundraiser uzmanlarıyla çalışıyor. Sadece Etiyopya'da değil birçok yerde oluyor. İkinci bir çalışma şekillerinden birisi Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak. Şimdi Birleşmiş Milletler örgütü olarak belli bir hantallık, belli bir bürokrasi olayıyla da karşı karşıya kalıyor Mülteciler Yüksek Komiserliği. Oysa krizler çok hızlı gelişen, hızlı cevap gerektiren işler. Uluslararası sivil toplum kuruluşları çok ünlüleri var, çok güzel işler yapan. Onlar çok daha hızlı ve hizmeti çok daha gönüllülük esasına göre az maliyetli olarak insanlara götürebiliyorlar. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle, vakıflarla çok yakın tarihsel ilişkileri var. Belli kuruluşlar, belli sivil toplum kuruluşları kamp gibi durumlarda, başka konularda ortaklıklar oluşturuyorlar. Mülteciler Yüksek Komiserliği kendi bu hizmetleri denetlemekle birlikte o hizmeti bu tür sivil toplum kuruluşlarına bırakıyor. Hem uzmanlık açısından bizden daha iyi, yani Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden daha iyi çalışıyorlar. Hem de çok daha ucuza hizmet götürüyorlar. İşte sınır tanımayan doktorlar var, Save the Children var, daha pek çok alanda, yani altyapı hizmetlerine kadar çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşları da şeyin uygulama ortaklıkları arasında. Türkiye'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de belli sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışıyor. Türkiye'deki sistem gereği sığınma başvurusunda bulunanlar, Suriyeliler dışındakiler, şu anda sayısı 60 kadar olan ilde mecburi ikamete tabi tutuluyorlar işlemleri bitinceye kadar. O süre içinde o illerde o insanlar uzun süreler beklemek zorundalar. Türkiye'nin biliyorsunuz uyguladığı bir coğrafi kısıtlama var. Türkiye'de kalamıyorlar mülteci olsalar bile, ama bu bekleme süreleri, işlemlerin bitirilip bir üçüncü ülkeye yerleştirmeleri artık artan sayılar karşısında yıllar, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl bekleyen insanlar var. Onların hizmetlerini mesela Türkiye'deki Mülteciler Yüksek Komiserliği birlikte çalıştığı uygulama ortağı olan 2-3 STK ile, sivil toplum kuruluşuyla yapıyor. Ayrıca hak bazlı örgütler var, insan hakları bazlı. İşte onlarla istişare içinde. Fakat konu Suriyeli mültecilere gelirse Türkiye o insanlara normal sığınma sistemine başvurmaları imkanı tanımadı. Geçici koruma altında bir koruma sağlıyor. İşte bir kısmı kampta, bir kısmı şu ağırlıklı olarak sınır kentlerinde. Bu insanlar Türkiye'nin kamplarda en baştan beri tavrı kendi devlet yapılarıyla bu insanlara bu yardımları götürmek. Birleşmiş Milletler'in çok sınırlı bir kamplara giriş durumu oluyor. İşte daha çok teknik destek, bilgi akışı, bilgi sağlanması gibi yardımları var. Ama operasyonel açıdan tamamen kampların yönetimi Türk Devleti'nin Afet İşleri Kuruluşu'nun şemsiyesi altında, AFAD dediğimiz yapının altında oluşuyor. Kızılay bu konuda aktif rol alıyor. Yani Suriyeliler konusunda Türkiye ne uluslararası sivil toplum kuruluşlarına ne de işte Birleşmiş Milletler kurumlarına operasyonda henüz izin vermedi. Ama genelde Türkiye'deki sığınma sistemi içinde bir yeri olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği STK'larla çalışıyor. Şimdi yeni bir yasa geçti Mayıs ayında. Türkiye'nin ilk iltica yasası, adında her ne kadar iltica sözü olmasa da ki yasanın adı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası. Yasada da yeni bir kurum kuruluyor. Bir genel müdürlük kurulmak üzere şu anda. Onun kurulma aşamasındayız. Yasaya göre bu genel müdürlükte sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın işbirliği yapacak. İşte İGAM gibi bizim de kurduğumuz araştırma kuruluşlarıyla çalışacak, araştırmalar yaptıracak. Mülteci kabul merkezlerinde sivil toplum kuruluşlarının hizmetinden faydalandıracak. Böyle bir yapı var. Dolayısıyla soruna geri dönersek, evet, normal şu andaki yeni yasa çerçevesindeki prosedür gereğince de sivil toplum kuruluşlarının rolü var. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde de hali hazırda belli oranda bir yardımlaşma var. Tabii sivil toplum kuruluşları Türkiye'de çok yetersiz ve zayıflar. Dolayısıyla onlar da bu işi önce öğrenip sonra yapmak durumundalar. Mülteciler Yüksek Komiserliği de bu öğrenme konusunda önce öğretip sonra uygulama ortağı haline çalışmak durumuyla karşı karşıya.
Anlıyorum. Çok teşekkürler. Metin Çorabatır bizle konuştuğunuz için.
Rica ederim.